Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 3. kaset, 2. yüz. Boşalmak için bir yer arıyor bu kadın. Piyango haberciye vurdu. Haberciyi yakalamasının başka bir nedeni de vardır belki. Ya tam susturacağız, ya kan kusturacağız öğretisini benimsemiş belli ki. Konuşsun bakalım. Hey tanrım, nasıl dar, mezbele bir aralık biçimine dönüşüyor insan beyni. Zaten siz hepiniz belli pis komünistleri gebertip başka bu kadarı yetiyor ona. Niye arasın başkasını? Kafayı da bulunca, bravo hanımefendi. Deminden beri sinirli gülümsemesiyle Nazlı'nın saldırgan gösterisine şaka görünümü vermeye çalışan muhtar şaşkınlıkla dönüp baktı Korhan'a. Aynı yumuşak sesle sürdürdü Korhan. Ne yapılsa azdır bu komünistlere dedi. Haklısınız. Malik Bey ile Nazan da neye yoracaklarını bilmeden dönüp baktılar. Hele Rusya'daki komünistler dedi Korhan. Bir sessizlik oldu. Nazan ne diyeceğini bilemeden Korhan'ın renk vermeyen donuk yüzünden gözlerinden bir çözüme varamamanın ikircikliğiyle bakıp kalmıştı. Sessizliği Korhan bozdu gene. Biliyorsunuz dedi. Bir devrim yaptılar Rusya'da. Soyluları, kent soyluları kaçırdılar ülkelerinden. Gene susup baktı bir süre. Nergis de merak etmeye başlamıştı. Sonunu neye vardıracak bu oğlan? Ötekiler de nasıl bakıyorlar? Nazan başını salladı yavaşça. Yumuşadı gibi. Korhan alaylı gülümsedi. O yüzden kaç soyu bozuk, aşağılık, hırsız, katil motorcu altın babası oldu dedi. Kaçmak için teknelerine sığınan nice zavallıyı öldürüp Karadeniz'e attılar. Teknelerle altın çaldılar. Nazan'ın gözlerinden şimşekler çaktı birden. Dudaklarını oynattı. Konuşamadı. Korhan gözlerinde aynı alaylı gülümsemeyle baktı bir süre. Nazan'ın beceriksiz çırpıntısını seyretmenin tadını çıkarıyor gibi bakıyordu. Malik Bey de duralamıştı. Bu saldırıya karşılık verilmesinin yollarını araştırıyor olmalıydı. Korhan aynı acımasızlıkla ''Bir sürü görgüsüz zengin türedi başımıza'' dedi. Hak ederek kazanmaya alışmamış dangalak sürüsü. Duymuşsunuzdur bunları. Bir sürü kafasız, hırsız. Nazan dikeldi birden. ''Hayır, hiç duymadım'' dedi. ''Nereden duyacağım? Aslı astarı olmayan komünist yalanları belli bunlarda.'' Korhan aldırmadan güldü gene. ''Yok canım'' dedi. ''Size de kuruntu basmış. Ne komünisti? Bunları ben emicelerimden duydum.'' Sonra dudaklarını yayıp Karadeniz ağzına döndürdü konuşmasını. ''Penum tetem, çaparçuların tetesüyle aynı takada çalışıyorlarmış, kıçlarında don yokmuş, rahmetli öyle anlatıydı.'' Nergis bir kahkaha patlattı. ''Ulan Naz, bu aptal karı mı başa çıkacak seninle, yoksa şu ardındaki bal kabağı herif mi?'' ''Babama bak, niye tutuyorsun kendini muhtar bey, sen de gülsene apaçık.'' Nergis'in taşkın gülmesi Nazan'ı allak bullak etmişti. Dudaklarındaki titremeyi güçlükle gizleyebildi bir süre, dikeldi. ''Aptalları bile güldürür bu sözleriniz'' dedi kekeler gibi. Nergis'in gülmesi birden donup kaldı yüzünde. Olacağı önleyememenin umursamazlığıyla muhtar beye bakıp duruyordu. Malik Bey'in ardında. Nergis yavaşça eğildi. Nazan'a doğru. Eliyle tabureyi gösterip ''Şu tabureyi görüyor musun?'' dedi. Kafasına bindirecekti tabureyi. Daha neler. Kendine güvenlikte görmenin umursamazlığıyla daha da dikeldi Nazan. Tepeden bir bakışla ''Evet görüyorum'' dedi. Nergis başını salladı yavaşça. ''O taburenin dört ayağını birden senin A nokta noktana sokarım. Kaltak'' dedi. Sonrasını anımsayamıyorum Bay Yarguç. 12. O akşam muhtar araya girip duruma ustalıkla el koymasaydı, iş sonunda karakola Yarguç önüne varırdı büyük olasılıkla. Malik Bey'in yan yan bakıp gözüne kestiremediği Korhan'ın kale bedeni gibi yapısı da etkin olmuştu muhtarın araya giriverişinin başarılı sonucunda. Olup biten şeyleri uzun günler bir duman perdesi altında anımsadı Nergis. Bağıra çağırdığı sözler bir bir usundaydı. Ulan kuduz orospu, kim verdi sana böyle önüne geleni ısırma yetkisini? Üç kuruş param var diye sen kendini bir bok mu? Babasının yarı sevecen, yarı kaygılı kucaklayıp dışarı çıkarmaya çalışması, o sırada meyhaneye giren Fatoş'un, yanındaki Rahmi'nin, Reca ile karısının şaşkın bakışları, sokaktaki masalardan kalkıp meyhaneye doluşanlar, en sonunda Korhan'ın belini kavrayan çelik kolları, olaydan sıyrılıp almıştı Nergis'i. Habercinin de kalkmasıyla Malik ile Nazan, gözleri, bakışları kin dolu iki soluk mumya kesilmişlerdi çakılıp kaldıkları barda. Sokağın ortalarında muhtar, ''Ne edepsiz kız olmuşsun sen be'' dedi yarı şakaya vurarak. Nergis'in ters bir karşılık vermesinden çekinir gibi döndü, meyhaneye doğru uzaklaştı hemen. ''Onların gönlünü yapacak, koş, sana da bir iki kemik assınlar. Gemisini yürüten kaptan bu dünyada.'' ''Sen de tekneni yüzdür muhtar bey, batasıca tekneni.'' Peşleri sıra şaşkın koşturan Jale Hanım da tersleyip sokağın ortasında bıraktı Nergis. Yanlarında haberci önce iskel alanına sonra dönüp kum bahçeye doğru yürüdüler. Hırsını alamamıştı. Giderek kızgınlığı daha da artmıştı Nergis'in. Yürürken söyleniyordu boyuna. ''Niye bırakmadınız? Şu karıyı bir benzetseydim'' diyordu. Bir iki yineleyince haberci, daha ne yapacaktın abla dedi gülerek. Nergis kesti hemen. Yetmez, yetmez dedi. O karıya yetmez bu. Korhan başı önde sevecen bir gülümsemeyle dinleyip yürüyordu sadece. Azmak başındaki kahveye kıyıya yakın kimsesiz bir yere oturduklarında gülerek baktı Nergis'e. Dört ayağı nereden çıkardın dedi. Anlayamamıştı. Ne dört ayağı dedi Nergis. Korhan taburenin dedi gülerek. Bir ayağı da olurdu. Aman diye sinirli güldü Nergis. Ben de ne diyor diyorum. Haberci kendini tutamamıştı. Gülmeye başladı birden. Ardından Nergis de tutuldu gülme nöbetine. Olayları yeni algılamış, işin gülünçlüğüne yeni varmıştı sanki. Taburenin dört ayağını birden. Söylediklerini anımsadıkça bir sinir boşalımıyla katılır gibi gülüyordu. Bir ayağı da olurdu taburenin. Karı da şaşırdı dört ayak deyince. Gözlerinden yaşlar geliyordu. Yavaş yavaş duruldu. Söylediklerinin anlamsızlığını daha da iyi kavradı o zaman. Biraz utanır gibi oldu. İçkinin de etkisi belki. Yok be, ne içkisi? Bu karıya her vakit söylenir bu sözler. Ne utanacakmışım. Açık hava. Deniz kıyısı iyi geldi ama burası bile sıcak. Hani taverneye gidecektik? Gidip içmeyecek miyiz? Korhan başıyla olmazlanıp takıldı gülerek. Yeter dedi. Sonra masanın ayaklarını da karıştırırsın işe. İşte çay. İstersen ıhlamur söyleyeyim. Ihlamurdan nefret ettiğini biliyordu. Aman şakanın sırası değil dedi Nergis. Hem çok acıktım ben. İbrahimler nereye gitti? Zavallı çocuğu da bır bır yedi o çirkef karı. Anlamadım ben. Ne diyordu ona? Ben de anlamadım dedi haberci. Bir geçmişleri olmalı. İbrahim'den laf alınmaz ki. Size söyler gene söylerse. Sen kime söylersin? Haberci anlamadan baktı Korhan'a. Neyi dedi? Hatunun sana saldırmasının da bir nedeni var gibiydi dedi Korhan. Güldü haberci. Başını salladı. Var dedi. Daha doğrusu sonradan anımsadım. Önceki yılda sanırım. Bir konuk geldi bunlara. Beyrutlu ya da Kıbrıslı Rum Arap karışığı bir adam. Teknesiyle geldi. Bir süre sonra kokusu çıktı. Herif ünlü bir kaçakçıymış. Interpol'de peşindeymiş. Karakolda biliyor bunu. Sınır dışı ettiler. Ben haber yaptım. Ünlü bir iş adamımızın konuğu dedim. Böyle çıktı gazetede. Adlarını vermedim ama onlar kendilerini biliyorlar. Durup acılıkla baktı haberci. Gazete habercisi olmak belalı iştir taşrada dedi. Hele bu kentte. Başıma gelmeyen kalmadı o yüzden. Bir yazgıya boyun eğmiş gibi bakıyordu haberci. Nergis güldü. Bu akşamı da haber yapmaya kalkma dedi. Haberci de gülmeye başladı. Düşünmüyor değilim dedi. Haber yapmaya da gerek yok. Öyle bir dağılacak ki. Kalktı Nergis. Gemi başında yiyelim isterseniz dedi. İbrahim oraya gider. Bir araba çevirelim şuradan. Yürüyemem. Arkadaşıyla gemi başındaydı İbrahim. Nergislerin arabadan indiklerini görünce sokak üstünde oturdukları masadan şaşkın evecan kalkmaya davrandı. Sallandı. Güçlükle ayakta kalabildi bir süre. Tutamayıp yıldı oturduğu yere. Masadaki bir büyük şişe rakı dibe inmişti. Ama hızlı gitmişler. Arkadaşı az içmişe benziyordu. İbrahim'in ayakları gibi dil de dolanıyordu iyiden iyiye. Ağzını açıp da bir şeyler diyeyim derken gözleri kayıveriyor, dudakları gücünü yitirmiş gibi kapanıyordu. Çarpılmış olan. Masayı genişletip oturduklarında Nergis'e döndü. Ben arkadaş, 10.000, fırça yemem ben, 10.000, Allah'ı gelse onun ben öyle. Bir türlü toparlayamıyordu. Sonunda ağlamaya başladı. Tam sarhoş ağlaması. Değil, öyle içten, öyle sıcak, çocuk ağlaması. Nergis uzanıp başını okşadı ağır ağır. Gözleri dolar gibi oldu. Tuttu kendini. Gülümsedi. Uzattın be İbrahim dedi. Bir aşağılık karının sözüyle. Öyleydi de sen niye kendini yitirdin? Neymiş bu 10.000? Ne anlatmak istiyor bu? Zavallı olan. Hay Allah. İbrahim'in içini çekerek ağlayışı birden öyle bir dokundu ki gerçekten tutamayacaktı kendini. Dudaklarını ısırıp geçiştirdi gene. Arkadaşına kaş göz etti. Al bunu götür evine gibisine. Oğlan davranırken Korhan da sırtına vurdu İbrahim'in yavaşça. Git yat da yarın konuşalım İbrahim dedi. Sana biz uğrarız. Diretmedi. Ağlar görünmekten utanmış olmalıydı. Kalkıp arkadaşının kolunda bir şeyler söylenerek karanlık yan sokakta kayboldu. Masada üç kişi İbrahim'in bıraktığı sessizlikte boğulmuş gibi kala kaldılar bir süre. Nergis bir sigara yaktı. İçi kazınıyordu ya, yemek isteği kalmamıştı. Gelen garsonla uyanır gibi bakındılar. Ağzına attığı bir parça peyniri dalgın çiğnerken yat limanındaki teknelere baktı Nergis. Özgür'ün zokasını düşündü. Nerede bağlıdır? Hangi kıyıda sallanıp duruyordur sahibini beklerken? O Anna. Aman içelim en iyisi. Niye geldik buraya? Açlığını da duymaya başlamıştı. Mırıldandı. Her şey değişip akmada. Bazı şeyler de var ki dedi haberci değişmiyor bir türlü. Korhan haberciye döndü. Neymiş değişmeyen? Ne bileyim dedi haberci. Öyle söyledim. Değişmeyen çok şey var. Gözlerini haberciye dikti Nergis. Saçlarına iyice kır düşmüş. Yaşı kaç bunun? Her şeye güvensiz bakıyor. Nereden çıkarıyorsun? Kaç yıldır buradasın sen? Beklemediği bir sorunun şaşkınlığıyla bakıp gülümsedi haberci. Buralıyım ben dedi. Biliyorum da. Haberci Nergis'in neyi söylemek istediğini kavramış da yanıtlamakta isteksiz mi davranıyordu ne? Bakışlarını kaçırdı. Bıçağıyla tabağındaki domates dilimini döndürmeye çalıştı. Çatalını peynir parçasına batırıp durdu. 15-20 yıldır ara sıra çıkarım dedi. İstanbul, Ankara. 5-10 günlüğüne. Çok şey değişti burada. Daha ilk bakışta görür insan. Neydi burası? Şu yat limanı, yollar, yeni moteller, benzin istasyonları. Sustu. Çekingen baktı Nergis'e. Daha bir şeyler söyleme gereksinmesi o da duyuyordu belli ki. Söyleyeceği şey mi, söyleme biçimi mi arıyordu? Niye hep ürkek bu adam? Ya da öyle görünmek istiyor. Altta güreşiyor hep. Eskiden 3 günde İzmir'e giderdik dedi. Eskiden dediğim yolun yapımından önce. Bir gece Milas'ta kalırdık. Sonra yatağın, Çin'e, Aydın'da bir gece. 3. gün İzmir. Şimdi araba 4 saatte alıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, onu ben bilmem, babamlardan duyardım, hayvan sırtında gelinirmiş. Teker dönmezmiş bu dağlarda. Balıkçı da böyle anlatır. Turizmle çok şey oldu. Biraz daha yüreklenmiş gibi parladı gözleri. Bir yığın berber, ayakkabıcı, terzi dükkanı var burada. Ama kışın gelin bakın, delikanlıların toplantı yeri sanki. Hepsi pinekliyor bir yerde. Çoğu da iyi kötü lise bitirmiş filan. Bizim gibi ayrılmak zorunda da kalmamış. Ama hepsi işsiz. Kimisi askerliğini bekliyor ya, askerliğini yapıp gelen de işsiz. Neye varır? Eskiden okul görmemiş işsizlerdi. Süngere, bahçelere giderlerdi çalışmaya. Çırak çömlek şurada burada. Şimdi okul bitirmiş işsizler var. Yaz gelecek de bir yerlere kapılanacaklar, birkaç kuruş geçecek ellerine. Sonra gene kış uykusu. Değişme güzel de bu niye değişmiyor? Korhan çıkarıp gözlüklerini silerken şöyle bir baktı haberciye. Başka nasıl olacaktı dedi. İşsizliğin gerçek nedenine inilmeden yöredeki üstün körü bir turistik gelişmeyle çözümlenir mi bu? Toprak sorunu var. Ağır endüstri kurma sorunu var. Ülkenin ekonomik bağımlılıktan kurtulmasını sağlayacak aşamaya varmadan bir köşeye yol, otel yapmasın ne olacak? Ben de onu diyorum dedi haberci. Biz gördüklerimizle yaşıyoruz Korhan Bey. Ara sokaktaki bakkal dükkanımıza bugün kardeşim bakıyor. Eskiden babam vardı. İskeledeki tekneden sırtında taşırdı çuvalları. Şalvara İbrahim'e şaşıyorlar. Eskiyi yürütüyor adam. Şimdi dağıtma kamyonu getirip kapıya bırakmıyor mu her şeyi? Gaz lambası yakardık. Gaz bulursak. Güneş battı mı yeterdi herkes. Şimdi ne onlar? Buzdolapları. Goflet satıyoruz. Harup leblebi satardık. Çok şey değişti. Türkiye kadar değişti burası da. Belki biraz daha hızlı birçok yöreye göre. Ama dediğin gibi Türkiye'nin değişmesi yetmedi demek. Nasıl olacak bu bilmem. Herkes bir türlü söylüyor ya. Herkes de birbirini suçluyor. Sanki delirmiş millet. Kanına susamış. Öyle de dedi Nergis. Sen ne diyorsun? Yüzündeki gülümser çizgiler yavaşça itti habercinin. Açık söyleyeyim dedi. Ben korkuyorum. Nedenini de bilemiyorum doğru dürüst. Belki de ondan korkuyorum. Okuyorum, anladım sanıyorum. Bir de bakıyorum, onun tam karşısında ne doğrular söyleniyor. Kafam yetmiyor demek. Öyle içtenlikli bir anlatışı vardı ki Nergis varmadı üstüne. Ses çıkarmadan içtiler. Nergis tabağındaki eti bitirme çabasında dalgın çiğneyip durdu bir süre. Biraz daha tanımak, kapabilirse bir şeyler öğrenmek istiyordu haberciden. Adam konuşmaya başlayınca içi acıyacaktı neredeyse. Umarsızın biri bu da. Öyle gizli kapaklı nesi olur bu adamın? Asıl böyle korkan adamlara gördürürler bir sürü olmayacak işi. O karıya sövüp saymakla yakınlığını sağladık görünüyor ya, gerçekten öyle mi? Bu da oynuyor belki. Yakın olup da ne yaptı? Dertleşiyor o kadar. Herkesin korktuğu bir şey var dedi Nergis. Korktukça da üstüne çullanırlar adamın. Korkuyorum dedimse yapmam gerekli olandan kaytarıyorum filan sanmayın dedi haberci. Durup baktı ikisine de. Biliyorum dedi. Belki siz de kuşkulanıyorsunuz benden. Nergis ne diyeceğini bilemeden pirzolayı keser göründü. Korhan hiç ses çıkarmadan bakıyordu. Aynı soğuklukla sürdürdü. Haberci adını, onu bunu polise kovladığım anlamında kullananlar var dedi. Haber almak için karakola uğrarım. Yıllardır uğrarım. Benim işim bu. Onlar benden değil, ben onlardan alırım bir şeyler. Kimsenin duymadığı, duyamayacağı ya da herkesten önce duyduğum gizler olur bazı. Ne yapacağım diye düşünürüm. Çıkamam içinden. İyilik etsem derim, beceremem. Kime edeceğimi bilmiyorum ki. Durup daldı gene bir süre. Bir şeyler var bunun dilinin altında. Söylemek ister görünerek bize mi bir şeyler söyletmek istiyor yoksa? Korhan'a baktı Nergis. Oralı değildi. Tepkisiz dinliyordu öylece. Haberci içki kadehini alıp baktı bir süre. Sonra dikip yaraladı. Bıraktı masaya. Biraz su içti. Özgür'ü tutuklayacaklarını 2 gün önce duymuştum dedi. Yüreğinin çırpıntısını bastıramıyordu Nergis. Demek suçlamadan düşünün dedi haberci. Ne yapsaydım? Ankara'dan bir banka müdürü geldi. Bana yollamışlar. Yanı sırada bir arkadaşı, uzun boylu, soğuk, yampirik bakan bir herif, iş adamı diye tanıttılar önce. Dış alım, dış satım filan. Sonradan böyle bir içki masasında çözüldü dili. Görevliymiş. Özel bir iş için gönderilmiş buraya. Birini izliyorlarmış. Çok ağır biçimde kovalanan birini. Özgür'ü sormaya başlamaz mı? Bakışlarını Nergis'le Korhan arasında dolaştırdı ağır ağır. Kuşku da neydi? Buradan adalara suçluları kaçırmak. Önce gülecek oldum. Biz burada yıllardır kimin ne bok yediğini öyle iyi biliriz ki. Karakol da bilir bunu. Resmi makamlar da bilir. Sınır burası. Doğal ki bilecekler. Özgür bir örgütün başıymış. Kaşakları evinde saklıyormuş önce. Hani korktum da açık söyleyeyim. Sonradan bir şeyler daha çıktı ortaya. Anarşistleri yönetip ona buna saldırtıyormuş. Örgütlü eylem. Kaynağı belliydi namussuzluğun. İki gece uyku girmedi gözüme. Gidip Özgür'e söylesem, oğlan bir tür deli. Bilinir mi ne halt edeceği? Nasıl olsa bir şey çıkaramazlar dedim. Söyleyeceğim de ne olacak? Kaçacak değil ya. Duraklayınca Korhan girdi hemen. İlgisi olmayacağını söylemedin mi dedi. Onlar onu araştırmıyorlar ki dedi haberci. Korhan bakıp durdu bir süre. Kimler gidip geliyor onu öğrenmeye çalışıyorlardı dedi. Hem dedim de karar yukarıdan alınmış. Soğuk bir sessizlik çöktü. Haberci gözlerini ayırmıyordu Korhan'dan. Bir an bakıştılar. Açıklamayı gerekli bulmuştu. Sizin adınız hiç geçmedi dedi haberci. Fransızlar Nergis'in ağzından kaçıvermişti. Evecan sorusuna dönüp baktı haberci. Yutkundu. Önüne baktı. Bir şeyleri saklamaya çalışıyor bu. Söyle ulan hergele. Doğrulur gibi durdu yavaşça. Onların derdi başka dedi haberci. Narkotik asafa uğradılar. Esrar mesrar aldılar bir iki. Sonu da gelmedi sanırım. Meraklın olacak. Şaşkın bakıyordu Nergis. Narkotik asaf, esrar. Öyle doğal söylüyordu ki şaşkın bakışına güldü haberci. Büyük lokantanın karşısında ayaküstü içki köfte balık malık satar bir yeri vardır. Kara kuru bir oğlan. O da atırmalı. Narkotik asaf. Polis bilmiyor mu dedi Nergis. Herkesin bildiğini polis bilmez mi? Gene gülümsedi haberci. Nergis de güldü. Çok mu aptal bulmaya başladı bu adam bizi. Polis her bildiğini el assaydı dedi haberci. Sandalyeye yaslanıp elini salladı. Neler olurdu gibisine. Bir süre sessiz kaldılar gene. Özgür'le ilgili bir şeyler daha sormak geliyordu Nergis'in içinden. Korhan'ın susması onu da durdurmuştu. Daha söyleyeceği şeyler var bunun. Bırak elin sarhoşu kendi devrilsin. İçelim. Sessizce yudumladılar içkilerini. Dalıp gitmiş gibiydi haberci. İçki içerken de masada değildi sanki. Bir ara dönüp baktı. Karakolu değiştiriyorlar dedi. Namuslu memurlar gidiyor. Yeni atamalarla gelenler de acı gülümsemesi dondu yüzünde. Gerçekten öğretmen denecek kim varsa yolcu bu yıl. Listeler hazırlanmış. Öğretmenlere böyle sıkayım gelmemişti bugüne dek. Karanlığı indirecekler kente. Şöyle bir köşede iki kadeh içtiğimiz günleri arayacağız demek. Doğrusunuz Korhan Bey. Burası Türkiye'den ayrı değil. Değil ama. Yine bir acı gülümsemeyle Korhan'a bakıp durdu. Değil ama burası bizim kent diyor belli ki. Birden ayar gibi oldu Nergis. Toplum bütünlüğünün bilincine varamamış, yöreye sığınıyor. Sığınıyordu daha doğrusu. Çoğuları gibi gelip orada da yakalarına yapıştılar, yapışacaklar. Şimdi ayrımına varıyorlar başınıza gelenlerin. Özgür de öyle değil miydi? Yıldırım ille kendi bacasına düşecek ki, peki neye varacak bu karanlık gidiş? Canımızı kurtarmak için silaha mı sarılalım biz de? Ona itiyorlar. İttiler itecekleri kadar. Onlar gibi düşünmedin mi suçlu olacaksın. Hırsıza hırsız, katile katil demeyeceksin. Ya ortak olacaksın ya göz yumacaksın her yaptıklarına. Bu ne rezil dünya. Düşme tehlikesini aldırmadan ne güzel uçuyor. Dünya bu işte. Amma sıcak bu gecede. Biraz buz getirseler. Eriyip gitmiş bunlar. İçinizi kararttım değil mi dedi haberci. Korhan Nergis'in kadehine rakı koyarken sen de dertlenmişsin dedi. Sözdeki ince taşlamayı savuşturmak ister gibi güldü haberci. Dertli olmayan bir biz vardık değil mi dedi. Evet, hep dertliyiz artık. Allah kurtarsın. Bu güzelim kente de kan sıçrayacak bir gün. Sıçradı bile. Özgür için bir şeyler duydun mu dedi Nergis birden. Neymiş durumu? Hayır dedi haberci. Hiçbir şey duymadım. Sözlerinin doğruluğunu kanıtlamak ister gibi ekledi yavaşça. Duyarsam söylerim. Söyler mi söylemez mi bilinmez ya, gerçekten tedirgin bir şeyler aranıp duruyor bu adam. Geç de olsa doğruları algılamanın bunalımında belli ki. Bizim ondan beklediğimizden çoğunu o bizden bekliyor. Tadı kalmadı. Kalkmalı artık. Kalkıp eve geldiklerinde gece yarısını geçmişti. Haberci sağlığına yıkıla gitmişti neredeyse. Çok içti. Hiç böyle görmemiştir kimse onu. Bu kadar çok konuştuğunu da. Nergis de Korhan da daha az içmemişlerdi ya, gene de içkili görünmüyorlardı. Sarhoş olmamak da ruhsal bir eksikliktir oğlum. Haydi sen kuyu başına, ben duşa. İstersen bahçede oturalım biraz. O yarım karpuzu kes de yiyelim soğuk soğuk, buzdolabında. Gene zırlıyor ocak çekirgesi. Kapının yan tahtasına mı saklanıyor ne namussuz, sinirimi bozuyor. Haberciye Ankara'dan banka müdürüyle o yampirik herif Özgür için durdu, anımsamaya çalıştı. Meyhane sokağında Gökova'ya çıkmayı konuştukları gece habercinin yanındaydılar. Muhtar Bey de bakıp tanıyorum gibi demişti. Adamın yüzünü bir türlü getiremiyordu Nergis. Niye iyice bakmadım? Baksam ne olacaktı? Bir tanesini bilmekle. Babam nereden tanıyor? Kesin tanıyorum demedi. Müdürü tanıdı da yanındakine de yabancı gelmiyor diye şu babamla bir oturup konuşsam. Önce şununla konuşalım bir. Ne diyorsun habercinin dediklerine? Karpuz sabahını masaya bırakıp şezlonga uzanmış, gözlerini karanlık göğe dikmişti Korhan. Dalgındı. Bir süre durdu. Bilmem dedi, düşünüyorum. Düşün bakalım. Neyi düşündüğünü de bilemedim bir türlü. Beytepe kampüsünde laboratuvardasın da bana buradayım diye yutturuyorsun belki de. Bugünkü gazetede duruyor işte. Kan lekesi, karpuzda. Niye yemiyor bu? Ben de yemiyorum. Kıpkırmızı. Nergis de dalıp kaldı bir süre. Gittikçe yoğunlaşan karanlık bir buluta battı. Buraya da gelecekler. Geldiler bile. Bu bahçede gelip vurabilirler Korhan'ı. Kan lekesi dağılmaya başladı mı? Güçtür yunması. Çıkmaz. Nereye? Paris'e mi gitmeli? Daha neler? Bir yere gitmez bu adam. Burada ne kadar durur? Profesör Yalçın Sanal'ını vurduklarında bir korku dalgası kapladı her yanı. Kılı kıpırdamadı sanki bunun. Krom denemesi varmış. Yarım bırakamazmış. Ne kadar üzüldüğünü de biliyorum. Acıları içinde bu adamın. Korhan kalktı. Yavaşça eve doğru giderken haydi yatalım dedi. Sana kızıyorum. Şaşkın baktı Nergis. O da kalktı ardından. Korhan'ın yukarı çıkan gıcırtılı merdivendeki ayak sesine doğru yürüdü ağır ağır. Bilmiyor muyum bana kızdığını? Ben kızmıyor muyum kendime sanki? 13. Yaşamımızda hiçbir şey doğal gelmiyor bana dedi Korhan. Yapay, uyduruk hepsi. Eğreti yaşıyoruz sanki. O gece hemen de hiç konuşmadan yatmış, ertesi sabah Nergis'in sürekli üstelemesinden sonra söylemişti bunları da. Göz bebeklerinde çizgi çizgi beliren bir kızgınlıkla söylemişti. Delirdi mi bu olan? Anlamadım dedi Nergis. Neymiş yapay olan, eğreti olan? Biliyorum anlamadığını dedi Korhan. İşine gelmeyen hiçbir şeyi anlamazsın sen. Nergis duraladı. Kavgaya çekiyor beni. Uyarsam ona ikinci kavgamız olacak bu. İlk kez de böyle başlamıştı Ankara'da. Bir hafta küs kalmışlardı. Ama şimdi neden yok? Var demek ki. Birden algıladı Nergis. Gidecek bu, kaçacak buradan. Neden yaratmak istiyor? İyi ya dedi, gidelim istersen. Yakalanacak gibi gerildi. Dik dik baktı Korhan. Yutmayacak. Beni de bırakmazsın, sen de gitmezsin. Bilmiyor muyum ben? Sandaletini geçirdi ayağına. Çabucak indi merdivenlerden. Balkona çıkıp arkasından baktı Nergis. Nereye dedi. Korhan duymuyormuş gibi yürüdü avluda. Bahçe kapısından çıkarken yavaştan dolaşacağım dedi. Çekti kapıyı. Sabah sıcağı inmeye başlamıştı kente. Nergis bir süre durup kaldı. Acı dolmuştu içine. Ağlama huyum yok bereket. Düpedüz benden kaçtı bu. Ne yaptım ona? Eğreti olan, yapay olan, uyduruk olan yaşamın nedeni benim demek. Haksızlık bu. Hep iyi şeyler istiyorum onun için. Eksik bir yanı kalıyor belki. Taslamam nasıl olur? Ben taslamam değilim ki. Taslamam olan ne var? Kafası metafizik bu olanın. Yok canım. Ya da şımarık. Sensin şımarık olan. Ne yapıyorum şımarıklık? Onu böylesi etkileyecek bir şey olmadı. Kıskanıyor desem neyi? Öğlene kadar evde oyalandı, bekledi. Öğle yemeğine de gelmedi Korhan. Mayolarını almadığına göre denize de değil. Belli olmaz. Lazdır. Donla girer. Çıkıp peşinden aramak onuruna dokunuyordu. Niye arayayım hem? O ki ayrı kalmak istiyor, kalır. İsteyince dönüp gelir. Gene gelmezse oturma odasında kala kaldı. Düzelttiği sedirin kıyısına ilişti. Gözleri yerde, yayılı Kürt kiliminin nakışlı allı yeşili örgülerinde umut, umar aranır gibi dolanıp duruyordu. Bunu ören kızı da bırakıp gitmişlerdir böyle. Gülünç oluyorum be. Kilim tezgahında erkeğin yumruğu altındaki kızla mı benzerliğim var? Onların çektiği, erkekleri de çekiyor. Kızları, karıları da. Doğudaki derebey ilişkileri üstüne okunmuş öyküleri düşünmeye başladı. Bedrana, Fırat'ın cinleri, Hamuş, ülkenin doğusundan batısına ne kadar yol alınmış. Batısını da biliriz. Nereye gitti bu adam? Dönmezse, dönmezse dönmez, cehenneme kadar. İçinden mi söylüyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun döneceğini. Saat 2'yi geçiyor. Günün bu kızgın sıcağında kalkıp sokaklara mı düşeceğim? Mendire'ye gidip yüzeyim. Mutfağa indi. Ayaküstü bir şeyler atındı isteksiz. Peynir, yeşil zeytin, domates, ekmek, biraz mandalina reçeli. Bu namussuz da şişmanlatıyor. Bahçe kapısının açılmasıyla yüreği küt küt vurdu birden. Fırlayacaktı, tuttu kendini. İlgilenmemiş görünüvereyim. Çok şımarttım hergeleyi. Kavga mı çıkaracaksın? Yo, bekledi. Ayak sesi yok dağlıda. İçindeki güvenceyi sarsan kaygılar depreşiverdi. Bir de korku baş veriyordu ki incecik bir kadın sesiyle duraladı. Nergis! Avluya çıktı. Esmer, soluk, uzunca boylu bir kız duruyordu kapıda. Şile bezinden uzun kara bir giysi üstünde, ayaklarında sandalet, saçları, kocaman neredeyse yüzünü kaplayan güneş gözlüğü. Ay tanıyacağım da kimdi? Kız gözlüğünü çıkarıp da gülümseyiverince ele verdi kendini. Nergis atıldı. Tanrı iyiliğini versin kız Banu dedi. Tanımayacaktım neredeyse. O ne biçim gözlük? Muhtar Bey'in otelde merdivenlerde gördüğü esmer kızdı Banu dedi. Öpüşüp de avludaki sedire otururlarken evet dedi Banu. Gözlük bayağı işe yarıyor. Gözlük işe yarar doğal ki. Birden anımsadı Nergis. Banu'nun tutuklandığını duymuştu bir ara. Bıraktılar demek. Gözlük de işe yarıyor. Aç mısın dedi. Bir şeyler hazırlayayım sana. Başını salladı Banu. Sağ ol dedi. Yedim. Lokantada Korhan'ı gördüm de onun için geldim. Lokantada Korhan'ı görmüş. Sevindi. İyi öğrendik durumunu. Onun için mi gelmiş? Hangi lokanta? Körfez'de dedi Banu. Yanında birileri vardı. İstanbul'dan belki. Merakla baktı Nergis'e. Sen bilmiyor muydun gibisine. Durmadı. Dün gece yalı kahvesinin önündeydiniz dedi. Ha geçtik oradan dedi Nergis. Niye seslenmedin? Banu başını önüne eğdi. Aranıyor gibi bakındı. Sonra dikeldi. Pek görünmek istemiyorum Nergisciğim dedim. Görünmek istemiyor mu? Ankara Koleji'ni birlikte bitirmişler. Fakültede birlikte olmuşlardı bir yıl. İyi arkadaştılar bir zamanlar. Okulun basketbol takımında birlikte oynamışlardı bir iki yıl. Eylemci bir fraksiyona katıldığını duymuştu. Sonra yakalandı. Salı verildiğini duydu bir süre sonra da. Şimdi de ne oldu da dedi. Banu yine ikircikli baktı. Yüzünde gözlerinde çelişen bir şeyler birbirini kovalıyordu sanki. Hasta mı yoksa? Gene arıyorlar beni. Arıyorlar mı? Kim arıyor? Güç duruma düşmüş de yol bulmak istiyormuş gibi bakındı Banu. Sonra birden polis arıyor dedi. Onun için geldim buraya. Adım da Banu değil Filiz. Banu'yu unutmaya çalış lütfen. Nergis'in şaşalamasından yararlanmak ister gibi ekledi hemen. Korhan hiç bilmemeli dedi. O beni tanımaz zaten. Duydukları gerçekten şaşırtıcı olmuştu Nergis'in. Ürkecekti de toparlandı. Nerede kalıyorsun dedi. Önce duralar gibi oldu Banu. Saklamak mı istiyordu ne? Otelde dedi. Otelin adını duyunca nedenini bilmeden gülümsedi Nergis. Babam da orada dedi. Şöyle bir baktı Banu. Şimdi anımsadım dedi. Çıkaramamıştım bir türlü. Bir iki karşılaştık. Yakışıklı, orta uzun arası. Yakışıklıysa odur dedi Nergis gülerek. Şakayı algılamamış gibi bakıyordu Banu. Nergis duraladı. O otelde polis vardır dedi. İrkilme tedirginlik göstermedi Banu. Öylece baktı sadece. Emekli komiser var dedi Nergis. Orada. Bir işte ya. Olabilir dedi Banu aynı tepkisiz bakışla. Açıklama gereği duymuş olmalıydı ekledi. Filiz Hanım otel sahiplerinin konuğu sayılır dedi. Ankara'da bir yakınımızın dostlarıymışlar. Uzun süre dinleneceğim otellerinde. Komiser beye ne? Uyarına sevindim gene de. Sağ ol. Otel sahipleri Banu'yu bilseler hemen armağan ederler komisere. Gülümsedi. Şaşırdı Nergis. Bu ne biçim gülümseme? Gülmenin tadını, sıcaklığını unutmuş gibi bu yüz. Bu gözler. Nasıl yaşam doluydu bu kız oysa. Gerçi epey yıllar geçti ya. Böylesine yitirir mi insan? Doğal olmayan bir şey var bu kızda. Sorsam. Ağır ağır anlatıyordu Banu. Ankara'da duymuş Nergislerin burada olduğunu. Bu eve ilk yapıldığı yılda bir gece gelmişler. Kentte iki gün kalmışlar o zamanda. Mürvet'in kocası Şahap Bey annesi yönünden uzak akrabaları olurmuş. Zonguldaklıymışlar. Gerçekten Banuları bu kentte gördüğünü hiç anımsamıyordu Nergis. Daha çok Karadeniz kıyılarına, Abana'ya, Akçakoca'ya falan giderlerdi. Burayı da onun için yeğledi demek. Tanıyanı yok. İyi de zaman geçince ara sıra kapıya bakarak tedirgin oturmaya başlamıştı Banu. Birilerinin gelmesinden çekiniyordu belli ki. Korhan'ın. Gelse keşke. Lokantadakiler kimdi acaba? Ben kalkayım dedi Banu. Senden bir ricam var yalnız. Nergis ilgiyle doğruldu. Kızarır gibi olmuştu Banu. Kuruyan dudaklarını yaladı. Şey dedi. Bana biraz para gerek. Postayla gelmesini istemiyorum. Yanıma aldığım da çok azaldı. Gönderecekler ya sıkışmaktan korktum. Seni görünce Nergis evecenlikle olur dedi hemen. Ne kadar? Banu ikircikli kaldı bir an. Gülümsemeye çalıştı. Gene o acılı gülümseme yüzünde. Hay Allah bu kız. Bilmem dedi. Ne kadar verebilirsen. Bana epey gerek. Sonra aynı tedirginlikle çantasından çıkardığı bir pırlanta yüzüğü sedire bıraktı yavaşça. 5-6 bin gerek bana dedi. Bu sende kalsın lütfen. Satacaktım. Dikkat çekmekten korktum. Kendini tutmasa kızacaktı Nergis. Gülmeye vurdu. Kız sen beni kuyumculuğa mı başladı sandın dedi. Al o boku koy çantana. Bakayım da bende ne kadar var. 3 bin filan belki. Olmazsa üstünü otele getiririm. Bankadan çekmem gerek. Otel sözüyle tedirginleşti Banu. Nergis kalkıp çantasını almaya giderken bilmem ki dedi. Otele gelmen. Eve girerken Nergis de duraladı. Bu sözü duyunca bir şey demeden fırladı merdivenlere. Yukarıdan çantayı alıp indi. 3400 lira çıkmıştı çantadan. Hepsini avcuna koydu Banu'nun. Al bunları dedi. Üstüne ne yapalım? Bilmem. Bir çözüm bulamamıştı Banu. Avcundaki paraya Nergis'e bakıyordu bir şey demeden. Ben babama gidip gelirim otele. Kim nereden bilecek senin odana uğrarsan Banucuğum. Gene sen bilirsin. Sinirli bir tepkiyle başını salladı kız. Filiz dedi. Utanmış gibi toparlanıp gülümsedi Nergis. Bağışla dedi. İnan bir daha olmaz Filizciğim. Onun da alaylı gülümsemesini bekledi Nergis. Kas katıydı Filiz'in yüzü. Sağ ol dedi. Benim param pek uzamayacak sanırım. Gideyim ben. Hoşça kal. 214'teyim. İkinci katta sağdaki koridorda. Başka hiç kimse bilmemeli. Lütfen. Uzandı. Boynuna sarılıp öpüşecekleri sıra birden durdu Nergis. Niye arıyorlarmış dedi. Bıraktılar seni değil mi? Bu soruyu beklemiyordu kız. Canı sıkılmıştı belki de. Bir sözle savuşturmayı düşünür gibi baktı önce. Sonra karar değiştirmiş gibi duraladı. Tuğrul'u öğrenmek istiyorlar dedi. Yerini ben biliyormuşum. Başka bir şey sormadı Nergis. Kucakladı. Öpüştüler. Bana güven gösterdiğin için sağ ol Filizciğim dedi Nergis. Keşke gene aynı takımda oynasaktı. Hemen döndü kız. Kapıya giderken bir şeyler daha diyecekti sanki demedi. Dönüp bakmadı da bir daha. Çekti kapıyı. Gözlerinde beliren yaşları göstermekten çekinir gibi. Belki de yakıştırdım. Benim coşkuculuğum. Bizim takımın en güzel basket atanıydı bu kız. Kapanmadan bankaya gidip para çekeyim. Ya da Jale Hanım'ın rastlasam da tokatlasam birkaç binlik. Kız deli. Pırlanta yüzük bırakıyor bana. Jale Hanım olsa balıklama atlardı. Yo, haksızlık ediyorum. O da almaz. Tok gözlüdür. Babamdan da tok gözlüdür o. Daha da cömerttir. Bırak onu. Belki de ağlardı yüzüğünü satıyor diye. Dün akşamki meyhane paralarını kim verdi acaba tek tek de? İster misin hepsini maliklere ödesin muhtar bey? Hem de yapmıştır. Keşke yapmış olsa. Hay Banucuk, hiç akla gelir miydi bu kızın? Ama hep candan, hep sevgi dolu bir yanı vardı. Temel o demek. Aslında Turun'un etkisiyle oldu ne olduysa. İtin tekiydi o oğlanda. Bilinir mi? Şu bizim Laz, körfezlerde can besliyor, ben de burada. Toparlandı. Tam çıkıyordu, kapının önüne doğru bir araba sesiyle duraladı. Bize mi? Çabucak yürüdü. Açtı bahçe kapısını. Bir Renault yaklaşıp durdu kapıda. Direksiyonda bir adamla yanında bir kadın dostça gülümseyerek bakıyorlardı. Arka kapı açıldı. Korhan çıktı. Yakaladık dedi. Yakalamış beni. Şu sersem Laz'a bak. Surat edeyim mi? Arabadakiler öyle tatlı gülümsüyorlardı ki. Neyse. Bunu senin yanına bırakırsam Hamsi Azman'ı hergele. Akşam görürsün. Gülerek yaklaştı Korhan. Mayoları aldın mı dedi. Mayolarımı aldım dedi Nergis. Aynı sırtık bakışla aldırmadan peki ben de alayım dedi. Bak bunlar İstanbul'dan. Bu bizim enişte Oktay. Bu kız da Saliha. Laz kızı dur. Pakmayasun tafrasına. Gümüşlü'ye gidiyormuşuz. Duraladı Nergis. Şimdi çiğlik etmiş olacağım karşı çıksam. 5 paramız yok. Arabaya giderken para çekmem gerek dedi Nergis. Saat 4. Bankaya uğrasak önce. Korhan şaşkın baktı. Bir şey diyemedi. Mayoları almaya içeri koştu. Oktay orta yaşlıydı. Kır saçları, bıyıkları, güler yüzü, her gülümsemesiyle parlayan dişleriyle babacan bir emekli memur adayı. Antikacıymış kapalı çarşıda. Az konuşuyor. Sözü Saliha'ya bırakıyor daha çok. O da kimseye bırakmama eğiliminde. Korhan'ın Oktay'dan söz ettiğini anımsıyordu Nergis. Dolu bir adam demişti. Türkoloji yapmış galiba. Dışarılarda dolaşmış uzun yıllar. İtalyanca, İngilizce, Arapça, Farsça bilirmiş. Marmaris'e geçiyorlarmış. Bir iki gün kalacaklarmış burada. Daha arabayla kente girerlerken eve dönüyordum dedi Korhan. Saat 1 filandı. Bir de baktım aman ne iyi olmuş. Çok açmışlar. Bekleyemezlermiş. Hemen lokantaya. Yanındaki Korhan'ın eline çok kızdığında yaptığı gibi gizlice cimdiği bastı Nergis. Hiç umursar mı? Tırnağıma basıyorum be. Kanayacak. Bari çek şu domuz elini. Acı duygusu yok bu adamda. Bak nasıl gülerek bakıyor. Yeni şiirler var mı? Oktay'dı. Korhan'a soruyordu. Şaşkınlıktan çimdiği unuttu Nergis. Yeni şiir mi? Korhan elindeki tırnak izlerini kaşır gibi ovalarken gülümsedi. Sen de iyice yaşlandın mı nedir enişte dedi. Yıllar oldu ben o delilikten kurtulalı. Demek daha önce yazıyordu. Niye hiçbir şeyini söylemez bu herif? Arabayı bankanın önünde durdururken gülerek bir yan göz attı Oktay. İşte Laz'ın akıllısı Nergis Hanım dedi. Gülüşürlerken Nergis inip koştu içeri. 18 bin liraları vardı ortak hesaplarında. 10 binini çekti ana yola çıkarlarken. Telefonu açtıralım dedi Korhan. İnandım şu küçük kentte de gerekli olduğuna. Bir tür savunma, özür dilemeydi Nergis'ten. Mürvet açtırmamıştı. 2000 liradan çok borcu vardı telefonun. Faturayı Jale Hanım'a niye vermedim? O bayılır böyle yardımlara. Para durumumuz şimdilik kötü değil. Ay sonuna bir şey kalmadı. Ağustos aylığı gelir de bakalım Eylül ne olacak? Gitmezsem ayrılmış mı sayarlar beni? O zaman Korhan'a gel diye tuttururlarsa rapor alacağız bir süre. Aman... Doğaya baksana. Konacığı geçerken geçen yıl ziraatçı Yalçın Bey'in gösterdiği 2000 yıllık zeytin ağacını anımsadı. Yığılı taş duvarın ardındaki zeytinlikte gözden uzak bir anıt gibi yaşayıp gidiyor. Daha birkaç tane varmış böyle. Yola gelenlerini kesmişler. Yoluna çıkmayacaksın insanların demek. Tarihin yoluna karşı çıkmayacaksın asıl. Neymiş tarihin yolu? Ne bileyim. Biz de yaşayıp gidiyoruz işte. Yoluna çıkan hiçbir şeyi kesmekten çekinmez bu asfaltı dökenler. Koylarda, deniz kıyılarında ev yapıyorlar. Dedi ya haberci, çıkmayacaksın önüne. Sen çıkmasan, ben çıkmasam, o çıkmasa nasıl çıkar? İşte deniz çıktı ortaya gene. Adalar, adacıklar, burunlar, koylar, yeşil otlu çiçekli tarlalar, zeytinlikler, serviler, Van Gogh'un resimlerinin uyumlu cıvıltılı doğa görüntüleri güneş yalımında akıp gidiyor. İslam haneleri lafalarını görünce pek hoşlandı Oktay Bey. İslam haneleri, Osmanlı zevkinde sözcükler, Rumluktu buralar demek. Birkaç da İslam hanesi vardı böyle. Orta kent, Kadı Kalesi, Gümüşlük, özlü konuşuyor Oktay Bey. Gümüşlük'e her yıl bir uğrarlarmış. Turgut Reis'in kışlık limanı diye de seviyormuş. Ben de severim Gümüşlüğü. Serindir yazları, deniz temiz. Pek de kalabalık olmaz, ucuzdur da. Oktay Bey de ne kadar seviyor Korhan'ı. Babasını abi diyor Korhan'ın. Rahmetli Rıza abi bir gün çok şakacıymış. Mecit Özü'nde doğmuş Korhan. Babası öğretmen orada. Adını Burhan koyun diye mektup gelmiş köyden dedesinden. Borhan gibiymiş yazı. Korhan okumuş Rıza Bey. Kasıtlı olarak hiç sevmezmiş Burhan adını. Bunları anlatmaz. Ne biçim adam bu be? Saliha da yakınları oluyor. Bir kaplanın kızı. Güzelce bir kadın. Coğrafyadan ayrılmış galiba. Lisede iki çocukları. Sizin ne vakit diyor. Bunlar bizi resmen evli mi biliyor yoksa? Korhan. Karşı buruna kadar var mısınız dedi hemen. Beton iskelede bağıra çağıra denize atlayan çocukların arkasından ok gibi fırladı. Çocuklar alkışlıyor. Denizde çıldırır zaten bu oğlan. Oktay Saliha da kötü yüzmüyorlar. Güneş batıyordu sudan çıktıklarında. Kumsalda ağır ağır dönerlerken Oktay Bey Gümüşlük koyuna girişinde yarımada üstündeki yıkıntıları gösterdi. Bir saray kalıntısı varmış şurada dedi. Görkemli bir yapı. Köylüler sütunları duvarları yıkıp yıkıp götürüyorlar. Köy öğretmeni karşı çıkmış. Uğraşmış engellemek için. Yıllar önce oluyor bu. Muhtar anlattı geçen gelişimizde. İmza toplayıp öğretmeni kovalamışlar. Bu adam komünistlik yapıyor diye. Demokratlar dönemi. Zavallı öğretmeni apar topar alıp götürmüşler köyden. Acılıkla gülümseyip baktı. Muhtar kafasını vuruyor şimdi dedi. Biz ne yaptık diye. Koca saray bu içler acısı duruma düştükten sonra lelek, mindos kalıntıları var yörede. Daha çok Fransızlar gelir buraya sanırım. Akşam yemeğini burada yiyelim isterseniz. Hey yavrumun terasına çıkalım. Her yıl bizim hocada bir yemek yerim ben. Ay ışığı da var. Ay akşamdan doğmuştu. Terasta yerlerken kafası Korhan'ın şiir yazmasına takılıp durdu Nergis'in. Deniz, ay ışığı, şiiri düşündürecek doğal ki. Daha neleri var bu adamın kim bilir. 3 yılda her yanıyla tanınır mı kişi? Hele Korhan gibi kendinden, geçmişinden söz etmeyi yasaklamışsa. O beni biliyor ama. Her yanımla, yaşamımın bütün gelişmesi, değişmesiyle biliyor. Niye anlattım? Kadın oldu mu, en ileride olanımız bile bir tür hesap verme çabası var. Her şeyi çekinmeden açıklıkla anlatmayı baş kaldırma yüreklilik sayıyoruz. Aslında günah çıkarmak için döküm yapma. Aman sonradan sakladın da söylemedin de demesin. Densin, zorunlu mu her şeyi anlatman? Şiir de yazıyormuş işte. Belliydi ama. Sanat konularında bayağı yetkili sözler eder sırasında. Özel ilgi duymamış olsa nerede yapacak bu birikimi? Başka nelerini saklıyor acaba? Evliymiş, 2 çocuğu varmış meğer. Dayanamadı güldü. Hemen karşısındaki Oktay Bey görmüştü güldüğünü. Ben de güldüm önce dedi. Bu da gülmüş. Dur bakalım. Balıklar üstüne konuşuyorlardı galiba. Evet dedi Oktay Bey. Valla tam 4 kiloluk orfozu oturup tek başına yedi herif. Hay ziftin pekini yesin. Kimmiş o? Mersin'de serçe kadar bir garsonmuş. Meraktan öleceğim. Korhan'ın şiirinden söz etseler biraz. Evde okutursun kendine. Bu Jale Hanım'ın kahkahası değil mi? Merdivenlerde ayak seslerinden sonra Ferhat Bey yanında bir yabancı ile geldi terasa. Ayaküstü yer bakınır gibi geziniyorlardı şöyle bir. Yahu bu bizim Ferhat değil mi dedi Oktay Bey. Kalktı masadan. Ferhat da görmüştü. Yaklaştı. Sarmaş dolaş oldular. Böyledir burası. Birbirine rastlamaya bu kente gelir insanlar. Jale Hanım niye çıkmadı? Daha burada kalmaya karar vermediler. Lelek diyecekler belki. Yo, Turgut Reis'e döneceklermiş de şöyle uğramışlar. Yarın akşam geleceklermiş buraya. Ferhat arkası dönük oturan, pek ilgi göstermeyen Nergis'i ya görmedi ya görmezden geldi. Saliha'yı da uzaktan başıyla selamladı o kadar. Kanım ısınmadı herife. Yakışıklı sporcu, iyi adammış da derler. Annem istemiyormuş evlenmeyi nedense. Turgut Reis de Kortan'da kalıyorlarmış. Beklermiş Oktayları. Gittiler. Oktay Bey oturdu. Bizim Ferhat dedi. İstanbul Lisesi'ndeniz biz. Bu da mimarlık filan okudu. Bitirmedi sanırım. Anasının gözü olandır. Gene bir dalgası var. Nergis nedenini yasladığı bir tedirginlikle önüne bakıyordu. Korhan da tabağına eğilmiş, sessizliği nasıl yorumladıysa daha da açıklamak gereğini duyduk Oktay Bey. Antika kaçakçılığı yapar dedi. Jale Hanım'ın kahkahası derinden geliyor. Uzaklaşan bir araba hırıltısıyla sessizlik başladı gene. Korhan da mı tedirginleşti? Tanrı belalarını versin. Ne bok yerlerse yerler. Bize ne Korhancığım? Jale Hanım bilmiyordur. Yüreksizdir. Korkar en azından. Nasıl yapıyor acaba Ferhat Bey? Korhan yavaştan ilgilenmeye başlamış gibi doğruldu. Antika kaçakçılığı mı dedi? Çevreden çıkan denizaltı şeyleri batık filan mı? Her türlüsünü yaparmış. Yabancılarla yaparmış daha çok. Serüvenci bir serseri. Jigolo'yu tanımlıyor Oktay Bey. Çok varlıklı, manyakça bir kadınla yaşıyor derler son yıllarda dedi. Kul köle oluyormuş kadın buna. Kim bilir? Çok varlıklı mı? Jale Hanım çok varlıklı mı sayılır? Sayılır. Niye sayılmasın? Başka bir kadın olmasın. Kul köle diyor. Budur. Ah bu da Jale Hanım. Nasıl da sıcak ter bastı. Kalksak artık. Ben de kuyudan su döküneceğim Korhancığım. Annesinden böyle söz edilince ne de olsa hüzün doluyor insanın içine demek. Ay ışığı tepelerden kumsallara, kıyılara akıp sularda fıkır fıkır kaynıyor. Yetti gördüğüm. Ah odamda yatağımda olsam şimdi. Çok mu uzadı? Bugünü bitirmek gerek. İçmek de istemiyorum. Yol boyunca da uyuklar gibiydi Nergis arabada. Kaygılandılar. İçki mi dokundu ki? Yok canım. Dün gecenin de yorgunluğu var. Kusura bakmayın. Yarına bir şeyim kalmaz. İyi geceler. Kapıyı kapatıp avluda dipdiri yürümeye başlayınca Korhan'ın yüzündeki alaylı gülümsemeyle bozuldu birden. Ne sırıtıyorsun dedi. Ben bütün gün burada. Korhan dinlemeden merdivenlerden çıkmıştı bile. Odaya girdiğinde yatağın ayak ucuna ilişmiş, aynı alaylı gülümsemeyle gözü kapıdaydı. Nergis tam başlıyordu ki sözü hemen aldı ağzından. Bırak şimdi de dinle beni dedi Korhan. Nergis şaşaladı. Söyle bakalım neymiş? Şöyle yanıma gel dedi Korhan. Nergis ağır ağır gidip ilişti yanına. Gene bir domuzluğu var. Bak şu gözlere. Gözlük bile örtbas edemedikten sonra sen böyle... Yetti düşündüğün. Yanıtla artık dedi Korhan. Neyi dedi Nergis? Ankara'da bir şey demiştim sana ben. Bir şey mi demiştin? Şaşkın baktı Nergis. Tek tük de olsa o kadar çok şey dediğim var ki her vakit her yerde bir şeyler dersin. Ankara'da da ha yoksa... Açık konuşsana dedi kızmış gibi. Bilmece oyunu mu oynuyoruz? Unuttunsa söylemeyeceğim dedi Korhan. Anlamıştı Nergis. İleride düşünürüz demiştim. Evlenmek diyor tam sırası. Yüzündeki alaya benzer gülümseme uçmuştu Korhan'ın. Dimdik bakıştılar bir an. Niye bu kadar üstüne varıyor bu adam benim? İyice sinirlerime dokunuyorsun Korhancığım. Al öyleyse. Unuttum. Korhan'ın yüzünde belli belirsiz bir karartı geçti. Bir şey diyecek gibi oldu. Kalktı ayağa hemen. Peki dedi. Önce soyunur gibi yaptı, sonra vazgeçti. Gitti kendi yatak takımlarını, yastığını hızla sıyırıp aldı somyasından. İçine bir acı çökmüştü Nergis'in. Daha unuttum dediği anda çökmüştü. Unutmadım oysa. Niye böyle dedim sanki? Nereye gidiyorsun? Kapıdan çıkan Korhan dönüp bakmadan kuyunun başına dedi. Orada taşlıkta yatacağım. Çok sıcak. İliştiği yerden kalktı Nergis. Akrep filan dedi kekiler gibi. Korhan dönüp baktı. İyidir akrep dedi. Sokarsa öldürebilirim. Çekti kapıyı. Merdivenlerdeki ayak sesleri avluya indi. Donup kalmıştı Nergis. Niye hep bana saldırıyor bu adam? Benim hiç mi acım yok? Unutmadım oysa Korhancığım. 14. Gizli küslük gibi bir şeydi yaşadıkları. Üstüne varmıyordu Nergis. Nesine varacağım? Söyleyecek söz de bulamıyor insan. Kavgaya kalksam kavga bilmez bu. Onun kavgası da böyle. Lazlar sinsi olur dedikleri bu demek. Zaten az konuşurdu. Şimdi tek tük birkaç sözün dışında ağzını açmıyordu Korhan. Oktay abiler gidene dek onlarla birlikte dolaştılar. Aktur, Yalıkavak, Türkbükü, Gölköy, Torba. Sabah öğleden sonra arabayla denize gidip durdular 3 gün boyunca. Geceleri yorgun argın, çoğu kez içkili gelip yatağa düşüyorlardı. Korhan kuyunun başındaki sedir eskisinde yatıyordu. Yatsın. Odaya gel demeyeceğim. Oktay'la konuşmalarından da parça parça ortaya çıkan geçmişiyle öyle de içi kaynıyordu ki Korhan'a. Ortaokuldayken bu oğlan okumaz demiş babası. Parasız yatılı sınavlarına girerken de umutsuzmuş. Korhan Haydarpaşa Lisesi'nde Oktay abi de velisi. Okuldan çağırmışlar bir gün. Kalkıp gitmiş Oktay Bey. Bir karı sürat müdür yardımcısında. Korhan'ı kötü biçimde dövmüş birileri. Laboratuvarda mikroskopu da devirip merceği kırmışlar. Döven öğrencilerin adlarını bütün üstelemelerine karşın vermiyormuş Korhan. Vermemişti. Çocukları okuldan atarlar diye korkmuş. Herkesin tasası da bu oğlana. Bu küçükken de böyleymiş demek. Arkadaşlarına kol kanat gereyim derken kaç kez başı belaya girdi fakültede de. Dekanla bölüm başkanıyla takıştı. O zaman da dayı okul yemeklerini beğendiği için yemiş. Oğlanlar kazan kaldırmak istiyorlarmış yemekler bozuk diye. Bu da daha yeni okulda bir öğünde 3 kap yemeği de yeni görüyor. Nesi var bu yemeklerin diyecek olmuş bilmeden. Vay namussuz demek sen okul yönetiminin adamısın deyip gülüyordu Korhan. İlk dersi o dayaktan almış. Sonra da çok iyi arkadaş olmuşlar o çocuklarla. Biri Nejat, şimdi Kanada'da uçak mühendisliğinde. Fizikçi olmaya o zorlamış Korhan'ı. Ozanlı ile alay eder dururmuş. Son akşam Oktayları yolcu edip eve dönünce ''Biraz da ben alay edeyim'' dedi Nergis. ''Okusana şiirlerini.'' Anlamamış gibi baktı Korhan. Bahçedeki şezlonga uzanırken ''Okunabilecek şiir yazsaydım bırakmazdım'' dedi. Gözlerini kapatıp daldı öylece. Bitti. Son sözünü söyleyip gözleriyle birlikte kapılarını da kapattı. Ne yapacağım bu adamla ben? İyi ki unutmuşum dedi Nergis. Bir sessizlik oldu önce. Gözlerini açıp döndü. Sorar gibi baktı Korhan. İyi ki unutmuşum Ankara'daki önerini diye tamamladı Nergis. Bir an bakıştılar öylece. Nergis sürdürdü. Şimdi bir de boşanma zırıltısı çıkacaktı başımıza. Bir an baktı öylece. Sonra gülümsedi Korhan. Bizde karı boşamak yoktur dedi. Kızdık mı hemen bıçağa. Hah işte böyle. Sevincini saklayamadı Nergis. Gidip şezlongun kıyısına çömeldi. Kollarını boynuna doladı Korhan'ın. Bitti mi suratsızlığın dedi. Hiç de beklediği sıcaklıkta değildi Korhan'ın bakışları. Bozulur gibi oldu o da. Toparlandı, gülmeye vurdu gene. Ne o dedi, beni kesmeye mi karar verdin yoksa? Gevşeyen kollarının arasından yavaşça sıyrılıp ayağa kalktı Korhan. Dalgın isteksiz bir iki adım attı saksıların dizili durduğu kireçle doğru. Kaktüsler, gül fatmalar, begonviller. 3. kaset, 2. yüzün sonu.